Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Kur'an'daki şahsiyetler programında bugün Sebe suresiyle birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim'de 34. sure ve biz bu sureyi Mekke döneminin o hengamesinde müminlerle kafirlerin artık sınırlarının belli olduğu ve çatışmanın, iman ve küfür çatışmasının da netleştiği dönemde inen bir sure olduğunu fark ediyoruz. Ve bu zihniyetle, bu düşüncelerle bizim imanımızı iyice belirginleştirecek, hayatımızdaki Müslüman olmanın farkını tam ortaya koyacak, hamde dair, hamde konu, hamde layık bir hayatı bize sunacak olan bu sureyi bir daha düzgünce, tekrar ve tekrar, sürekli bir halde okumak istiyoruz. Ve bu okumanın bir başlangıcı olarak da şimdi sureyi sizlerle birlikte yeniden gözden geçireceğiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'in sure başlangıçlarında hep bir farklılıklar var. Bunlar bazen bir konu birlikteliğini de oluşturuyorlar. İşte suremiz de hamdle başlıyor. Elhamdülillah'la başlayan surelerden bir tanesi de Sebe suresi. İçerisinde Yemen bölgesinde yaşamış eski bir kavim anlatıldığı için bu adı aldı suremiz. Yeri geldiğinde konuşacağız Sebe halkını. Neml suresinde Belkıs ile birlikte biraz öğrenmiştik Sebe'yi. İşte şimdi bu Sebe halkının bir başka yönünü de kitabımız bu bölümde bize sunacak, bize izah edecek. Elhamdülillahillezî lehu mâ fissemâvâti وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ Hamd olsun. Göklerde ve yerde her ne varsa zaten ona ait olan Allah'a hamd olsun. Ahirette de hamd zaten onun içindir. O Allah hakim, her şeyi elinde tutan, hayata sahip, ölüme sahip, dirilişe sahip, her şeye sahip olan, hakim olan Allah'a ve o Allah ki bir de habir, her şeyden haberdar, her şeyi biliyor. Elhamdülillah, Allah'ın beğendiği tarzda yaşamak demektir. Elhamdülillah diyen bir hayat, Allah-u Teala'nın onayından geçmiş, onun beğenisinden geçmiş, onun istediği tarzda yaşamak demektir aslında. Elhamdülillah'la yaşamayı tercih eden insanlar, Allah-u Teala'nın tercih ettiği hayatı da evet demiş olacaklar. Dolayısıyla bu dünyada zaten göklerde ve yerde bütün varlıklar Allah'a aittir ve onlar Allah'ın istediği tarzda onun onayladığı, beğendiği şekilde yaşamaktadırlar. İnsandan istenen de kainatın bu muhteşem uyumuna uyup güzelce yaşamak, tüm varlıklarla beraber Allah'ın sevdiği ve seçtiğini evetlemek. Eğer böyle yaparsa ahirette de hamd ona olacaktır. Yani ahirette de zaten bütün her şey Allah-u Teala'nın seçmesidir. Mümin ahirette Allah'ın kendisi için seçtiğini bulacak ve cennetin o güzel, rahat ortamında esenlik ve dirilikle yaşayacak. Başta ve sonda bütün övgüler Allah'ındır. Tüm övgülerimizi Allah'a sunuyoruz. Onun beğendiğini, onun bizim için seçtiğini istiyoruz. Aslında galiba suremiz baştan sona bunu anlatacak. Yani bundan sonra şu günümüz itibariyle yaşadıklarımızı, yapıp etmelerimizi, düşüncelerimizi ve fikirlerimizi, duygularımızı gözden geçirip yeniden yapılanacağız. Allah'ın beğendiklerini tutup Allah'ın beğenmediklerini hayat dışı edeceğiz. Kendi üzerimize durmayacak bunlar. Bize yakışmıyor deyip kenara koyacağız. Kur'an ve sünnette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize gösterdiği hayat tarzıyla ortaya koyduğu, Kur'an'da da ifadesini bulan bu gerçekleri, bu güzellikleri, bu hamdlı hayatı kendimize hemen adapte ediyoruz, monte ediyoruz. Böylece artık biz elhamdülillah diyen, elhamdülillah yaşayan, elhamdülillahı gösteren bir insan, bir figür haline geliyoruz. Çünkü Allah-u Teala bize hakim ve bizi biliyor, işitiyor. Ne yapıp ettiğimiz de haberdar. Öyleyse o Allah'ın seçmesine karşı durmamak gerekecek. Çünkü sonuç onun. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورِ Evet, o Allah, hakim olan, habir olan Allah'tır ki aynı zamanda yere gireni, yerden çıkanı, göğe yükseleni, gökten ineni bilir. Her şey Allah-u Teala'nın kontrolündedir, bilgisi dahilindedir. Bilmek demek hakimiyet manasına da gelmektir. Yani aslında Allah-u Teala biliyor ve fakat bu bilgisinden dolayı biliyorum ama hadi bakalım demiyor. Biliyor ve hayata hakim. Yere gireni, yerden çıkanı, göğe yükseleni, gökten ineni. Her ne olursa Allah-u Teala buna ne olduğunu söylemedi ama biz her şeyi bunun içine dahil olduğunu biliyoruz. Gökten inen yağmur ya da vahiy olduğunu, göğe yükselenin işte dualarımız ya da belki bir buhar olduğunu, yere girenin ölü, yerden çıkanın belki tohumdan fışkıran bir fidan olduğunu düşünebiliriz. Bunlar hep aklımıza gelebilir. İşte Allah, وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ Ama bu gerçek bize şunu anlatır ki, Allah merhametlidir, mutlaka bağışlar. Eğer ona dönersek, tövbe edersek gafurdur. Yaptıklarımızı affedecektir. Hakim ve habir olan Allah aynı zamanda rahim ve gafurdur. Böylece hayatın hakimidir ama aynı zamanda mağfiret eden bir Allah'tır. Bağışlayan bir Allah'tır. Dönüşümüzü güzel yapmak durumundayız. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız her şey Allah-u Teala'nın kontrolü altındaysa çıkış yoktur. Çıkış sadece Allah-u Teala'nın merhametiyledir. Öyleyse o merhamete koşmak kalıyor geriye. Çünkü yer ve gök arasında yaşayan bizler onun tüm bu kontrolü karşısında zaten ona teslim olmak, ona evet demek durumundayız. Ama inkar edenler, Allah'ın ayetlerini örtüp kapatanlar, kendi yeteneklerini, algılarını bozanlar ve böylece Allah'ın gönderdiği gerçeklerden uzak düşenler, yani kafirler, şöyle dediler. وَقَالَ الَّذِينِ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَ Dediler, bize kıyamet saati gelmeyecek dediler. Onlar, yaşadıkları hayatın Allah'ın kontrolünde olduğunu reddettikleri gibi bir öte dünyanın ve bir hesap gününün olduğunu da baştan reddediyor, kabul etmiyorlar. Kıyamet saatte gelmeyecek diyorlar. De ki onlara, lafı uzatma, şöyle söyle. Onlar çünkü bunu içselleştirerek söylemediler. Yani bir bilimsel gerçek olarak ifade etmiyorlar. Kendi yandıkları ölçütlere göre bile söylemiyorlar. Belgeleri, bulguları, bilgileri yok bu konuda. Hatta iç dünyalarında, vicdanlarında eğer baş başa kalsalar bunun yalan olduğunu bilecekler ama dış dünyalarında, o kalabalık ağızlarında, kalabalık fikir dünyalarında hemen böyle ilk elden savuruverdikleri bir takım düşünceler olarak zaten çokça düşünmüyorlar bu mevzuları. Kıyamet gelmeyecek dediler. Böyle bir panik ile bir reddediş gerçekten bir düşünce oluverse, şöyle bir duraksasalar, bir yalnızlık ortamında kafalarını otobüsün camına dayayıp hani düşünür ya insan, hani öyle tam bir düşünce anında, derinliklerine dalıverseler, gerçeği fark etseler, ölümü, hepsinin öleceğini, malı mülkün elde gideceğini, mutlaka bir hesap gününün geleceğini, kıyametin var olduğunu, cennetin hak, cehennemin hak olduğunu, hep insanlar bunu anlayacaklar ama şeytan öyle bir saldırı içerisinde ki insanın bu gerçekliğini algılamasını istemiyor. Bu gerçek karşısında hemen duyargalarını açıp da Allah'ım affet demesini istemiyor. Bundan dolayı algılarını kapatacak şekilde yükleniyor şeytan insan üzerine. Ve insan bu bombardıman altında sadece artık şu yalanın peşinde, şu büyük yalanın peşini yaşıyor. Kıyamet gelmeyecek. Evet, yok böyle bir şey yok deyip insan bu dünyayı doğru hale getirme çabasında. Yaşadıklarını doğru, evini doğru, işte elbiselerini doğru, bütün yanlışlarını doğru görme derdiyle insan kıyameti reddedecek. Bir hesap gününün olduğunu kabul etmeyecek. Kafir bu mantıkla çalışıyor. Allah-u Teala onlara dedi ki, şöyle söyleyin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Bu emirle başlıyor. Suremizde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hep de ifadeleri var. Demek ki bu Kur'an Allahu Teala'nın söylediği ve söylettiği bir kitap. Dolayısıyla gündemi belirleyen Allah'tır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bir elçisidir. Mümin olarak bizler de Allahu Teala'nın bize verdiği bu gündem maddelerini topluma taşımak durumundayız. Hep hocamız, din bilenlerimiz, işin sahibi olanlar, kitapla birlikte olan bizler hep şu pozisyonda yaşıyoruz genelde. İşte konu açılırsa, hocam bu konuda siz ne buyurursunuz denirse, bu konudaki fikirleriniz neler ya da böyle işte bir radyo programında bir söz açılırsa, işte size konuşabilirsiniz denirse, biz bunları konuşuyoruz, bunları söylüyoruz ya da böyle bir ortamda, öyle değil mi hocam diye bize bir söz söylendiğine sorulduğunda evet deyip bir takım gerçeklerden bahsetmeye çalışıyoruz. Ama bizim bahsettiğimiz bu gerçekler aslında bizim muhatabımızın dünyasının izin verdiği sınırlar içerisinde konuşuluyor. Bilmem ifade edebiliyor muyum? Yani adam normal bir hayatı var, ekonomik hayatı devam ediyor, sosyal hayata devam ediyor, karısıyla ilişkisi şöyle devam ediyor, çocukların eğitimi böyle devam ediyor. İşçi ise, patronsa, ne bileyim alışveriş yapan bir adamsa, onlar o hesaplara hep ayrı ayrı devam ediyor. Ama işte böyle bir muhabbet esnasında, bir fikir danışma noktasında, bir dinsel figür olarak, hocam sen ne dersin diye bir söz söyletiliyor. Ben ki en güzel sözleri, en yakışıklı ifadelerle, en düzgün kelimelerle konuşsam, orayı doldursam, hakikat ancak böyle söylenir olsa bile benim o sözüm, o yaldızlı ifadelerim, o adamın dünyasında sadece bir yer kaplıyor. Sadece düşünün, etraf böyle işte elektronik araçlarla çevrilmiş, koltuk, kanepeler, şunlar bunlar, hiçbir şey İslami olmayan bir ev düzeni düşünelim. Bu düzen içerisinde ben yaldızlı bir besmeleyi evin tavanına, duvarına bir yere asmışım. Bunun ne faydası var, ne önemi var, ne kadar gerçeklik ifade edebilir bu gerçek söz. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin konuşma tipi, tebliğ programı böyle değildi. O, Allah-u Teala'nın kendisine konuş dediği noktalarda konuşuyor ve gündemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belirliyordu. Allah-u Teala'nın belirlettiği şekilde. Yani bizler başkaları tarafından yönlendiriliyoruz. Onların konuş dediği konuları ve onların konuş dediği zamanlarda ve mekanlarda konuşmak durumunda kalıyoruz. Öyle değil. Kendim konuşmak durumundayım. Her yerde ve her zamanda sahibi benim sözün. Ben çünkü Kur'an'la hareket ediyorum. Ben çünkü peygamber sözüyle hareket ediyorum. O zaman tebliğin sahibi de benim. Rotamı da ben belirlerim. Yani ben derken burada bir bencillik beni olarak konuşmuyorum. Allah ve Resulü'nün bana verdiği sorumluluk bilinciyle ben diyerek bu sorumluluğun yükümlülüğünü taşıyarak bu ben ortaya çıkıyor ve diyorum ki hayır sizler değil ey toplum, benim önümde akıp giden şu cemaat, şu hayat, hayır siz değil, ben Allah ve Resulünün bana öğrettiği şekilde konuşuyorum ve onun söylediklerini konuşmalıyım, onun söylediği tarzda, onun söylediği mekanda, onun söylediği kimselere, işte böyle değilse o zaman benim söylediklerimin bir önemi kalmayacaktır. Kur'an bile konuşsak bu sözler bir yerlerde birilerine malzeme olacaktır, birilerinin deposunu doldurmaya, birilerinin cebini şişirmeye yarayacaksa bu bir işe yaramayacaktır, Allah muhafaza eylesin. Bu de ki ey Muhammed, onların o kıyamet yoktur ifadeleri karşısında şöyle söyle. Yok bela ve rabbi lete'tiyennekum alimil gayb. Gaybı bilen Allah adına andolsun ki, ben onun adına konuşuyorum ki zaten, ona, o Rabbime andolsun ki o gelecektir. Mutlaka gelecektir. Kime and ediyoruz, kime yemin ediyoruz, kimin adına yemin ediyoruz? Gaybı bilen Allah adına. Görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'tır zaten. Kıyametin ne zaman kopacağını, ne şekilde kopacağının bilen de Allah'tır. İşte o gaybı bilen Allah'a yemin olsun ki evet bu böyledir. Evet söz böyle söylenecek. La ya'zubu anhu misqalu zerratin fis semawati ve la fil arzi ve la asgaru min zalik ve la akbar illa fi kitabin mubin. Evet, göklerde ve yerde zerre ağırlığında hiçbir şey o Allah'tan uzak değildir, saklı değildir. Allah onları bilmektedir. Ne ondan büyüğü, ne ondan küçüğü. Allah'tan kurtulamaz. Allah-u Teala onları hepsini bilmektedir. En küçük olanı da, en büyük olanı da Allah-u Teala mutlaka bir kitapta toplamıştır. Onları yazmıştır. Onlar belirlenmiştir. Hepsinin değeri, ederi, kadarı neyse onlar bir kitapta, apaçık, mübin bir kitapta not edilmiş, kaydedilmiş, belirlenmiştir. Ve Allah'ın ilmi dışında hiçbir şey olmayacaktır. İşte bu bilgi şunu bize ifadelendirir ki, kafirlere de bir meydan okumadır bu. Yaptığımız en ufak bir güzellik kaybedilmeyecektir. Ama yapılan bir kötülük de mutlaka not alınıyordur. Dolayısıyla bir hesap gününde bunlar ciddi ciddi sorgulanacak, sorulacak, hesaptan geçirilecektir. Öyleyse bir kıyamet vardır ve gaybı bilen Allah bizim bu yaptıklarımızı, yapmadıklarımızı, kaçırdıklarımızı, kaçırmadıklarımızı, tuttuklarımızı, sakladıklarımızı, ortaya döktüklerimizi hep bilmektedir. Bundan dolayıdır ki Allah, لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ iman eden ve imanı doğrultusunda salih amellerde bulunan, Allah'ın beğendiği, seçtiği eylemleri yerine getiren kimseleri Allah-u Teala mükafatlandıracaktır. اُلَٰيكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ onların en büyük mükafatı da bağışlanmadır, affedileceklerdir. Allah-u Teala onların yaptıklarını kötülük manasında yok sayacak, iyi yaptıklarını da çok sayacak ve böylece onları bağışlayacak ve ardından da وَرِزْقٌ كَرِيمٌ onlara şerefli, gerçekten üstün, nitelikli rızıklar verecek. Cennet meyveleri, cennet hayatı, cennet suları bahşedecektir. Öte yandan اَمَّكِ وَالَّذ۪ينَ سَعُوا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ Allah'ın ayetleriyle çarpışan, Allah'ın ayetlerine karşı kafa tutan, Allah'ın ayetlerini yeryüzüne geçer sıkılmak için bütün sa'yı ve gayretiyle çaba sarf eden kimseler ise Allah'ın ayetlerini, Allah'ın belgelerini, Allah'ın işaretlerini yeryüzüne silme gayreti içerisinde olan kimseler ise onlar için اُلَٰيكَ لَهُمْ عَذَابْ azap vardır onlara. Hem de min ricdin elim kötüsünden, en kötüsünden elim, elem veren bir azap seçilmiştir onlara da o verilecektir karşılık olarak. İşte sınıflar 2, renkler 2, yollar 2. Allah-u Teala bunu belirliyor. Bir tarafta iman ve salih amel karşılığı mağfiret ve kerim bir rızık. Öte yandan Allah'ın ayetlerini yok sayma çabasıyla yeryüzünde mücadele eden, kendi varlığını Allah'ın ayetlerini yok sayma noktasına getiren kimseler, işte onlara da elim, hem de rizdin elim olan bir azap türü verilecektir. Ve yarallezine utul ilim, eğer ya bu noktada bir problem varsa, zihninizde hala bir takım nedenler, sorgulanmalar, nasıllar varsa, bu ehli kitaba da sorulabilir. Kitaptan haberdar olan evvelki toplumlara, Hristiyan ya da Yahudi bilginlere de, onların getirdiği noktalara da bakılabilir ki, ve yarallezine utul ilme lezi unzri ileyke min rabbike huvel hak. O kendilerine kitap verilen kimseler bunun Rabbinden gelmiş bir kitap olduğunu, hak bir kitap olduğunu, Allah-u Teala'dan gelmiş bir vahiy bülteni olduğunu onlar bilirler. وَيَهْدِي اِلَى صِرَاطِ الْعَز۪يزِ الْحَمِيدِ ve bu kitabı her okuyan anlar ki aslında şöyle ilim sahibi ise, eğer cennete gidecek bir yol edinme derdini taşıyan bir adam ise bilir ki bu kitap doğru yolu götüren bir kitaptır. Bu kitap gerçekten hedefe götüren bir kitaptır. Arayıcısı, bu işten anlayan adam bunu bilir ki bu kitap aziz olan, yani şerefli, üstün, güçlü, kuvvetli olan, hamid olan ve kimse övmese bile övülmüş olan, zaten övgüyü kendi elinde bulunduran, övgüye diğer tek varlık olan, hamid olan Allah'ın çizdiği yoldur bu kitap ve bu yolu da bu kitap göstermektedir sadece. İşte bu Allah-u Teala'dan gelme bir kitaptır. Bunu sizlere verkiler de bilmektedir. Öyleyse kulaklarınızı açıp bu kitaba yapışmalı, onunla birlikte olmalısınız. Ama وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا kafirler böyle demediler. Buna rağmen, bütün bu sözlere rağmen kendilerini kitaplarına kapatanlar, küfredenler dediler ki هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ alaycı bir tonda, böyle sanki dalga geçer bir eda ile size dediler, bir adam gösterelim mi? Bak bir adamdan bahsedeceğiz dediler. Hani böyle bütün şakalabanlıkların üzerine alarak kendi halklarına, etrafında bir toplanmış olan insanlara bakın dediler. Şimdi size bir adam göstereceğiz ama iyi seyredin bak. Bu adam öyle bir adam ki bize haber veriyor. Bir gün kıyamet olacakmış. Hem de ne zaman biliyor musunuz? Paramparça olduktan sonra, toz toprak olduktan sonra, kemiklerimiz paramparça olup birbirine ayrıldıktan sonra, biz böyle toprağın içerisinde kurt kuş bizi yedikten sonra tekrar toplanacakmışız. Bir araya gelecekmişiz ve dirilecekmişiz de yeni bir yaratılışla var olacakmışız. Bunu söyleyeyim, bir adam size gösterelim mi? Bak böyle martaval kim söyleyebilir diye sanki kendi toplumlarını etkilediler, halklarını etkilemeye çalıştılar ve peygamberin getirdiği doğruları, onların söylediği net cümleleri reddetmeye çalıştılar. Onların birinci tahrifatı bu noktada, yani peygamberin ahiret inancını zedelemek, ahirette için getirdiği düşünceleri, ahirete iman konusunda söylediklerini yok etme amacıyla böyle bir istihza, böyle bir alay yolunu tercih ettiler. Ardından hemen biraz ciddileşerek dediler ki "Eftara alallahi keziben." Yok dediler, bu Allah'a yalan iftira ediyor. Bizim bildiğimiz Allah böyle kitap indirmez. Benim bildiğim Allah böyle söz söylemez. Bizim Tanrımız göklerin ve yerin Rabbidir, hakimdir. Tamam, putlarımız da zaten biz ona ulaşmak için kulluk noktasında kullanıyoruz. Biz aslında meleklere tapıyoruz, aslında Allah'a tapıyoruz falan gibi böyle karmaşık bir felsefe ürettiler. Halkları bu şekilde kandırmaya kalktılar ve dediler ki Allah adına bu adam yalan söylüyor. Bu adamın konuşması yalandır. Bu adamın getirdiği şey yalandır. Allah için konuştuğunu iddia ediyor ama Allah'a yalan iftira ediyor diye ikinci bir tavra geçtiler. Sonra volümü biraz daha yükselttiler ve dediler ki en bihi cinle. Yok dediler, bu adam delirmiştir, cinlenmiştir dediler. Önce alay ettiler. Alay tonu biraz sonra iftira boyutuna geçti. İftiradan tamamen artık peygamberi kendilerince nakavt edecek bir cümle buldular. Cinlenmiştir dediler. İşini bitirmeye çalıştılar. Oysa وَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنَّ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ Allah da onların işini tek bir cümleyle bitiriyor. Hayır, ahirete iman etmeyenler, bir öte dünyanın ve hesap günü olduğuna iman etmeyenler için azap vardır. Hadi onlar yok sayıp dursunlar. Hani şöyle çukura doğru giden bir adam düşünelim, uçuruma doğru yürüyen bir adam düşünelim. Habire sayıyor, uçurum yoktur, uçurum yoktur, uçurum yoktur, kesin de yalan söylüyorsun falan, sen delirdin mi falan diyor. Ama bir adım sonra uçurum dibine gidecek bu adam. İşte Allah-u Teala sanki onlar öyle diyor. Ahirete inanmayanlar için azap vardır ve onlar çok boyutlu bir sapıklık içerisindedirler. وَالْضَلَالِ الْبَعِيدِ Onlar uzanmışlar, uzağa düşmüşler. Hak'tan gerçekten yalıtılmışlar. Kendilerini ta öte bir yere koymuşlar. Hak ve hakikat onların kulaklarına değmiyor. Uzak düşmüşlerdir. Sapıtmışlar, ana yoldan çıkmışlar. Tali yollarla cehenneme doğru yuvarlanıp gitmektedirler. اَفَلَمْ يَرَوْا اِلَى مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Ne oldu? Onlar görmüyorlar mı? Neden bakmıyorlar şöyle? Bir baksalar, bir düşünseler ya. Önlerinde olanı, arkalarında olanı, gökten geleni, yerden geleni bir düşünseler ya. Bak ki dört bir yandan sarılmışlar aslında. Nasıl, eminler mi bunlar? Hani Kur'an'ın başka yerlerinde de bu söylenir. Kitabımız sorar. Emin misiniz diye. Yani Allah ki yeri altınıza sallayabilir. Allah ki göğü üstünüze parçalayabilir. Üzerinize fırtınalar, boralar, yağmurlar, karlar, tipiler gönderebilir. Ya da gökten bir azap türü gelebilir. Ya da önünüzden gelecek manasıyla bir bela gelebilir. Ya da tarihsel bir bela arkadan sizi sarabilir. İşte bunlardan emin misiniz? İnneşe nahsif bihimul arda. اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ Ya yerin tabanına geçmek ya da tepenize gökten bir parça düşmek şekliyle böyle bir azap gelirse ya, اِنَّ فِي ذَٰلْكَ لَاَيَةٍ Bunlar ayettir. Ama kim için? لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ Allah'a bağlanmış kullar için. Allah'la bağlantısını sağlama almış, Allah'la güzel bağlantı kuran, Allah'la bağlantısını kesmemiş olan, gerçekten Rabbine gönül ile, kafayla, göz ile bağlantı kurmuş, ondan etkilenmiş, ondan isteyen kullar için bunlar da ayetler, işaretler, belgeler vardır. Mümin insan düşünür, gökteki buluttan etkilenir, esinlenir, yıldıza bakar, aya, güneşe bakar, toprağın hareketliliği onun için bir ayettir, yerden fırlayan bir fidan onun için bir ayettir, geçmiş olaylar bir ayettir, gelecek hareketler bir ayettir. Müminin her tarafı ayetler, belgelerle doludur ve ondan dolayı etkilenir. Çünkü ona her şeyi Allah'a hatırlatmaktadır. Allah'ın kendisi için istediği şeyleri hatırlatmaktadır. Çünkü o zaten Rabbinin kulu kölesi olmuştur. Ona bağlanmıştır. Ondan başka sevdiği, sevdalısı yoktur. Gözünü ona dikmiştir. Yüreğini ona dikmiştir. Gönlüyle, kafasıyla, her şeyle Allah doludur. Dolayısıyla böyle bir kul için bunlarda ayetler vardır. Ama kafir kördür. Hiçbir ayet ona bir şey ifade etmez. Belgeler onlar için geçersizdir. O bir şey anlatmaz. İşte bize Allah'ın kullarından, Allah'la bağlantıyı güzelce yapmış olan kullardan birisi, birisinin örneğini veriyor Allah-u Teala. وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا İşte Davud'a da Allah-u Teala diyor, biz katımızdan birçok faziletler, üstünlükler vermiştik. Davud Aleyhisselam farklı bir peygamber. Peygamberlerin içerisinde farklı. Zaten kullar içerisinde çok farklı bir peygamber. Peygamberler içerisinde farklı bir kul. İşte Allah-u Teala ona fazıl vermiş, üstünlükler vermişti. Bunlardan bir tanesi ve beraberinde diğerleri. Ya cibalu evvibi ma'ah. Evet, Allah-u Teala önce dağlara sesleniyor ve diyor ki ey dağlar, onunla beraber kulluk yapın. Onunla beraber boyun eğin. Onunla beraber bir eğilişiniz olsun. Vattayr, kuşlar sizde. Ve elennâ lehul hadid ve demir de onunla beraber sanki eğildi ve büküldü. Onun elinde de demir şekillendi. Öyle bir kul ki dağlar onunla boyun eğiyor, kuşlar onunla beraber oluyor boyun eğişte. Allah'a yöneliş, Allah'a kullukta dağlar ve taşlar, kuşlar hepsi onunla birlikte. tüm yeryüzü, tüm gökyüzü, varlıklar, canlı ve cansız, her şey ona emrine boyun eğmiş, onunla beraber Allah'a boyun eğme pozisyonunda. Demir kendi şeklini kaybetmiş, sertlik demir için yok olmuş da o Davud'un elinde, o kulun elinde artık yumuşamış, öyle hale gelmiş ki اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحًا. Allah-u Teala dedi ki ona, artık bu demirle, senin için yumuşamış olan demirle geniş zırhlar yap ey Davud. Onları düzenle, ölçülü, biçili hale getir ve bir güzellik ya, bir ölçü ile farklı zırhlar, farklı şekiller yap ve ama tümüyle birlikte aslında salih ameller yapın. Yani kuşlar, dağlar ve Davud, Davud'la beraber olanlar, onun ehli hep beraber Allah'a güzelce salih amellerde bulunun. İnni bimâ te'amelûne basîr. Çünkü ben sizi görüyorum. Evet. Allah yaptıklarımızdan haberdar. Davud Aleyhisselam da bunu söylüyor. Sana böylesi fazıl verildi, güç kuvvet verildi. Dağlar, taşlar ve demirin fonksiyonları anlatıldı. Tüm bunlar Allah-u Teala'nın sana verdiği, bahşettiği şeylerdir ve şükre konu olan şeylerdir. Öyleyse tüm bunlar bizi nereye sevk etmeli? Allah'a salih amelle kulluk yapmaya sevk etmeli. Sahip olduğumuz teknoloji ya da ne bileyim sahip olduğumuz eşya, sahip olduğumuz fazıl üstünlükler, iyilikler ve güzellikler, yakışıklılıklar, güç kuvvetimiz, enerjimiz, neyse ne varsa sahip olduğumuz şeyler, bunlar bizi salih amel yapmaya, Allah'ın beğendiği, Allah'la barışık, Allah'ın seçtiği ameller yapmaya sevk etmeli. Her bir konumda biz Allah'a giden bir yol bulmak durumundayız. Çünkü Allah bizi her pozisyonda görmektedir. Öyleyse her pozisyonun gerektirdiği güzel eylemler seçip Kur'an ve sünnetten öğrendiğimiz biçimlerle, formatlarla Allah'a yönelen kullar olmak durumundayız. Ardından bir başka kul. Allah'a bağlanmış, Allah'la bağlantısını güzelleştirmiş bir başka kul. Veli Süleyman er-riha uduha şehrun ve ravahuha şer. Evet, bir başka peygamber, bir Süleyman var. Öyle farklı ki babasından da üstün, babasından da değişik, daha değişik fazıllar verilmiş kendisine. Bir rüzgar verilmiş mesela ki gidişi ve gelişi bir aylık mesafe. Böyle bir döneme, böyle bir mekana, böyle bir ortama ve böyle bir hava akımına hakim bir Süleyman. Ya gemilerle, ya halısıyla, ya başka bir durumla rüzgar kendisine boyun eğdirilmiş. Bitmedi. وَاَسَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ Bir de ona bakır verilmiş ki, o bakır madeni sanki onun önünde eriyor. Erimiş bir sel gibi akıyor. Bir pınar var, bakır pınarı. Bir çeşmeden sanki bakır akıyor. Ve bakır ki onun önünde istediği şekle gelecek halde akıp duruyor. Ve Süleyman sanki başında ona diyor ki şöyle ol, o böyle oluyor. Şöyle ol, böyle oluyor. Yani Süleyman Aleyhisselam emrine verilmiş, akan, onun istediği yere doğru giden, onun emrinde ona boyun eğmiş, Allah-u Teala'nın onun emrine verdiği bir bakır madeni, bir bakır eriği akkor halinde onun önünde akmakta. Ve buna benzer, bak ki bakırın eriyik halde olması bile bize çok farklı geldi. Böyle bir sel gibi akması ve önünde istediği şekil alması çok farklı geldi ama daha da var. وَمِنَ الْجِنِّ Cinler de ona boyun eğmişti. Ve o cinler ki onun için مَنْ يَعْمَلُ بَيْنِيَ دَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهِ Rabbin izniyle onun önünde iş görüyorlar, istediği işi yapıyorlardı. Onlardan hiçbirisi zaten onun emrinden çıkacak değillerdi. Allah'ın emrinde çiğneyici pozisyonda değillerdiler. Çünkü onlar tutuklanmıştı. وَمَنْ يَزِغُ مِنْهُمْ an emrina nuziqu min azab as-sa'ir ateş azabına mutlaka uğrarlardı eğer sınırı çiğnesinler, haddi aşsınlar. Ya'maluna lahu ma yashaw min maharib wa tamasil wa jifan kal jawab wa qudurin rasiyat. Evet. Ve o cinler Süleyman Aleyhisselam'ın emrine onun istediği şekilde kaleler, harp silahları, bir takım şekiller, figürler yapıyor. Havuz büyüklüğünde koskoca çanaklar, çömlekler inşa ediyorlar ve yerine sökülmesi çok zor olan kalın kazanlar inşa ediyorlardı. Demek ki Süleyman Aleyhisselam büyük bir teknolojinin sahibi olduğu gibi aynı zamanda büyük bir toplumsal güce de sahip. Onun emrinde kuşlar var, onun emrinde hayvanlar, onun emrinde cinler, onun emrinde insanlar var ve dolayısıyla tüm bunların doyurulması lazım ve alan bir devlet mekanizmasına değil, veren bir devlet mekanizmasına sahip Süleyman Aleyhisselam ve büyük kazanlar, aş evleri inşa etmiş sanki ve insanları bununla doyuruyor, fakir fukara ondan yiyor içiyor ve böyle bir bolluk, koskoca kazanlar, koskoca çanaklar içerisinde doyan bir toplum ve işte Süleyman'ın medeniyeti. Ama tüm bu medeniyet şuna yarıyor. İ'melu ale Davud'e şükra. Ey Davud ailesi, Allah'a şükredin. Konu bu. Tüm verilenler, tüm imkanlar, tüm faziletler hepsi sadece bir işe yarayacak. O da Allah'a şükretmeye yarayacak. Ama وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورٌ Allah'a şükreden kullar ne azdır. Allah'ın kulları olma vasfını kazanmış ama buna rağmen şükreden vasfını kazanan kullar ne kadar azdır. Kul olma bilincini taşıyan kimse şükreden bilince de yükselmek durumundadır. Ne azdır. İşte Davud'a ve Davud ailesine, Süleyman'a, Süleyman'la birlikte olanlara Allah-u Teala bunu emrediyor. Diyor ki, evet şükreden olun, hayatınız şükür programlı olsun. Tamamen Allah'a teşekkür eden, Allah'ın seçip kendiniz için beğendiklerini yaşayan ve Allah-u Teala bunu beyan eden, Rabbim benim için seçtiğine hamdolsun ve ben senin beğendiğin tarzda yaşıyorum diyebilen ve bunu ortaya koyabilen kullar olmamız bizden isteniyor. Ama bakın ki, Allah-u Teala inceden inceye konuyu ifade ediyor bizlere. Önce Süleyman ve Davud anlatılırken sanki onların o güç ve kuvvetleri ifade edildi. Mekkeliler, adam olun dercesine bunlar söylendi. Sizde bunlardan en ufağı bile yok. Peki ya bu kibiriniz ne? Süleyman rüzgara sahip. Süleyman cinler emrinde. Süleyman kuşlar. Süleyman dağlar. Davud dağlar, taşlar, demir. Süleyman bakır. Tüm bunlara sahipler. Emirlerine müthiş şeyler verilmiş. Ve buna rağmen bunlar sadece şükreden kullar. Ya sizler? Neyiniz var? Çulunuz, çuvalınız, taşınız, toprağınız, küçük dükkanlarınız, minik arabalarınız, gidip gelmeleriniz, şu basit dünyanızla havalanıp duruyoruz ve şükreden bir kul olmayı tercih etmiyorsunuz. Şu tüm basitliğiniz içerisinde, minicik, 5 metrelik alan içerisinde, bir sağa bir sola giden, sabah dükkana, akşam eve gelen insan tip olarak, kibir içerisinde burnunuzu büyütüyorsunuz. Süleyman bir aylık mesafeye rüzgarla gidiyor, geliyor ve buna rağmen, hayatta birçok şeyin hakim olmasına rağmen, Allah'a mahkum olduğunu farkında olarak şükrediyor. Ya siz? Ve ardından Allah-u Teala ince bir geçişle Süleyman Aleyhisselam'ın cinlerini söz konusu ederek Mekkelilere de aslında cinlerin hayatın sahibi olmadıklarını ifadelendiriyor. Bizlere de hayatın gerçek sahibinin, gerçek bilgi sahibinin Allah olduğu, bunu Allah yerine bir başka güçlerin, bir takım görünmeyen varlıkların, görünmez gibi düşündüğümüz olayların bize sahip olduğu, bizi yönlendirdiği, derin, gizli bir şeylerin bizi şekillendirdiği, yönettiğini varsaymamızdan, vehmetmemizden uzaklaşmamızı ve Allah-u Teala'nın hayata hakim olduğu bilinciyle ipi ona teslim etmemiz gerektiğini bir daha sanki vurguluyor. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِسُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Ve böylece Süleyman'ın ölümüne karar verdiğimizde diyor Allah-u Teala, ölümünü o varlıklara, cinlere, Süleyman Aleyhisselam'ın asasını yiyen bir kurttan başka bir şey haber verecek durumda değildi. Süleyman Aleyhisselam dayandığı asasını bir kurt yedi ve kurtun yediği asa kırılınca Süleyman Aleyhisselam yere düştü ve böylece onlar Süleyman'ın öldüğünü anladılar. Ve cinler bu aşağılık pozisyonda, yani önlerinde sadece kabuk haline kalmış bir Süleyman, sadece ceset olarak kalmış bir Süleyman'a yıllarca, günlerce itaat ettiklerini anladılar ve anladılar ki aslında hiçbir şey anlamıyorlar. Bildiler ki hiçbir şey bilmiyorlar Allah bildirmezse ve gerçekten bu ironik durum, bu kendileriyle sanki alay edilmişçesine yaşanmak onlara şunu bildirmeliydi. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Tuttular diğer insanlar bu bilmez olan cinlere, gaybın haberlerinden haberdar olmayan cinlere sanki büyük haber merkezleriymişçesine kulak verip Allah'tan vahiy alacakları yerde onlardan vahiy, onlardan söz almayı tercih ettiler ve böylece aldandılar. İşte Allah-u Teala bu ayetiyle de bunu ifade etti. Süleyman'ın ölümü ancak bir ağaç kurdu vasıtasıyla cinlerin haberdar olabileceği bir boyuta gelebildi, pozisyona gelebildi. Değilse ondan haberdar değillerdi. Bu geçişlerden sonra Süleyman Aleyhisselam ve Davud Aleyhisselam bize sunuldu. Ardından şükretmeyen bir toplumun kıssası olarak da suremizin adını alan Sebe halkına Allah-u Teala bahsediyor. لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ ف۪ي مَسْكَنِهِمْ اَيَةٍ. Evet, sizin için şimdi de Sebe halkının meskenlerinde birer ayet vardır. Ayetler vardır. Bakalım bu ayetleri öğreneceğiz şimdi. Allah-u Teala önce onların coğrafik durumlarını anlatıyor. Cennetani an yeminin ve şimal. Sağda solda onların bahçeler var. İki bahçe var. Şöyle bakıldığında yurt her tarafında bağlar, bahçeler her tarafı sarmış. Evlerinde oturduklarında iki tarafları bahçe. kuzeyleri, güneyleri bahçe. Sağları, solları, gidip geldikleri yollarda yolun iki tarafı hep bahçe. Her taraf bahçelik, bağlık, müthiş güzellikler, yeşilliklerle donatılmış bir yer. Kulû min rizqi rabbikum. Rabbinizin rızkından yiyin. Onlara böyle söylenmiş. Yiyin. Bolluk var çünkü. Veşkurû leh ve Rabbinize şükredin. Beldetün tayyibetün. Hoş bir belde ve Rabbun gafur ve bağışlayan bir Tanrı, bağışlayan bir Allah. Evet, müthiş bir ifade bu. Şimdi bir coğrafya ancak böyle anlatılır. Bir mekan ancak böyle söylenir. Bir mekanın güzelliği ancak bu şekilde ifade edilebilir. Her taraf bağlar, bahçeler, iki yan iki bahçeyle çevrili. Her taraf, iki yaka böyle. Maddi ve manevi müthiş bir huzur var. Yiyorlar rızık olarak ve şükrediyorlar Allah'a. Bu istemiş onlardan. Müthiş bir şehir, müthiş bir ülke, hoş yemişler, hoş bir hayat ve bağışlayan bir Allah. Affediyor. Minik hataları, küçük hareketleri Allah da affediyor. Onları bağışlayan, affeden bir Tanrı her şeyden vermiş onlara. Evet, böylesi bir güzellik. Ama onlar fe'aradu. Ondan yüz çevirdiler. O Rab'den, o bağışlayan Allah'tan vazgeçtiler de fe'ersene aleyhim seylel arimi. Allah-u Teala onlara bir baraj gölünün yıkılışıyla bir müthiş bir sel azabını gönderdi. Ve beddenna lehum li cennetihim cenneteyni zevatey ukulin hamtin ve eslin ve şeyin min sidrin galil. Ve böylece onların bahçelerini, o iki bahçelerini öyle bahçelere çevirdik ki içinde hiçbir şey bitmeyen, buruk yemişleri olan, acı, ılgınlı ve içinde az bir böyle ağaçlar olan, çalı çırpısı olan, sedir ağaçlarından birkaç bir şey olan bahçelere dönüştürüverdi. Çorak, kurak, işe yaramaz topraklar haline getirdi o ülkeyi. Biraz önce yemyeşil olan, her tarafından pınarlar fışkıran, nehirler akan, kanallarla sulanan, değişik meyvelerin, değişik sebzelerin, değişik türden ağaçların yeşerdiği bu ülkeyi şimdi öyle bir sel, öyle bir seyfe, öyle bir kum, öyle bir sel kapladı ki her taraf yıkıldı. Bentler, barajlar çözüldü. Tamamen bir harabe. Sadece ağaçlardan sadece birkaç tane kalıntısı var. Minik minik böyle ürünler olan basit kiraz ağaçlarına benzer ağaçlar kalıvermiş. Onun dışında hiçbir şey yok. Zalike, bu neden böyle? Cezeynâhum bimâ keferû. Küfretmelerinin karşılığı bu. Allah'a karşı algılarını kapatmalarından kaynaklanıyor. Nankörlük yapmalarından kaynaklanıyor. Verilene şükretmemelerinden dolayı. Allah'ın istediği programla yaşamamalarından kaynaklanıyor bu. Allah verdiğini alıverdi onların elinden. Vahel nücâzî illel kefûr. Kafirden başkası cezalandırılır mı? Zaten nankörden başkası cezayı hak eder mi? Allah'a kulaklarını tıkayan, Allah'a gözlerini kapatan, Allah'a kalbini ve kafasını kapatandan başkası cezalandırılır mı? İşte böyle. Cezaya uğrayan ancak bunlardır. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا ف۪يهَا السَّيْرِ سِيرُوا ف۪يهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا آمِنِينَ Allah-u Teala şimdi onların başına gelen bu nankörlüğün nasıl olduğunu, bu azabın onların başına nasıl geldiğini bize izah ediyor. Onlar ki gerçekten Allah-u Teala onların yerleşim birimleriyle bereketlendirilmiş, etrafı güzelleştirilmiş, Allah-u Teala değişik bereketten uğramış olan Filistin topraklarını, Kudüs bölgesini, muhtemelen bu böyle olabilir, o iki bölge arasını, yani Yemen, Sebe halkı biliyorsunuz, Yemen bölgesini yaşıyordu. Ve orada gerçekten müthiş bir medeniyet kurmuşlardı. Belkıs zamanında Müslüman olmuşlar ama sonra tekrar putlara tapmaya başlamış ve Allah-u Teala'dan yüz çevirmişlerdi. İşte bu toplum ile Mısır, Rakka'daki bölge, yani bugünkü Kudüs civarına kadar, Petra şehrine kadar olan bölge, tamamen onların kontrolü altındaydı. Deniz yollarını da, karayollarını da eline tutuyorlardı. Hem ticaretin sahibiydiler, hem de tarıma, ziraati eline tutuyorlardı. Kanal sistemleri var ve her tarafı yeşertmişlerdi. Allah-u Teala onlara bu bilgiyi vermiş. Onlar bunu öğrenmişler. Bunu yetenekli hale gelmişlerdi. Denizlerde istedikleri şekilde gemi sürüyorlardı. İstedikleri yerde durabiliyorlardı. Hanlar, hamamlar yapmışlar ve kervanların gidebileceği güzergahlarda sürekli bu Sebe halkının adamları otelleri, hanları, hamamları, kervansarayları işletiyor. Adamlar yola çıktıkları vakit nerede duracaklarını biliyorlar. Bir günlük mesafede hangi hanın olduğunu, kimin onları misafir edebileceğini, pazarlarda hangi malı nerede satabileceklerini, her şey düzene girmişti. Böyle ölçülü bir hayatları vardı. Ve gerçekten hiç sıkıntı çekmeden gece gündüz yolculuk yapabiliyorlar. Emin bir şekilde, güvenilir bir şekilde, istedikleri mekana istedikleri şekilde ulaşabiliyorlardı. Yani bugünkü manasıyla işte kargo çalışmaları çok iyi gitmekteydi. Kervan ya da tır filoları ellerinden geldiği kadar güzel gidiyordu. Otelcilik işletmeleri harikaydı. Pazarlamacılıkları, fuar sistemleri çok güzeldi. Yani ekonomik olarak müthiş bir dengeye ulaşmış bütün yeryüzündeki toplumların gözdesi olan bir kavimdi Sebeliler. Bütün dünya milletleri onlardan istahişle bahsediyor. Onların yaşam standartlarını ağızlarına bile almakta güçlük çekiyorlardı. Tabakları, çanakları altından, gümüşten, yedikleri, içtikleri ya da duvarlarına serdikleri halılar tüm dünyanın zenginlikleri ellerinden geçiyordu. Hindistan'ın zenginliği ile Avrupa'nın ya da işte Ön Asya'nın tüm zenginlikleri onlara ulaşıyor. Onların elinden geçiyor. Afrika'daki bir takım güzellikler yine onların eliyle başka dünyalara taşınıyordu. Sebe kilit noktada ve müthiş bir toprak yapısıyla böylece dünyanın en güzel yerinde en güzel nimetlere sahip olmuş bir toplumdu. Gerçekten Beldetun Tayyibetun güzel bir yerleşim bölgesi. Allah-u Teala seçip onlar için verdiği bir bölge ve Rabbun Gafur, bağışlayan bir Rab. Onlar böyle yaşıyorlardı. Fakat tuttular, dediler ki fekalu Rabbena ba'id beyne esfarina. Allah'ım dediler, şu bizim yolculuk şartlarımız çok sıkıntılı. Yani çok sıkıyor bizi. Çekici değil. Biz biraz macera istiyoruz. Biraz hareketlilik istiyoruz. Ne böyle yani? Sabah çıkıyoruz, öğlen bir başka kervansaraya varıyoruz. Öğlen çıkıyoruz, akşama başka bir noktaya geldik. Şehirler birbirini görüyor. İşte falan şehir, filan şehri zaten komşusu. Öteksi beriksiyle hemen dayanışma içerisinde. İletişim, ulaşım, her şey kolaylaştırılmış. Öyle rutin bir hayat var. Monoton bir yapılanmalar. Sıkıldık diyorlar. Hani benzer bir ifadeyi Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarının söylediğini hatırlıyorum ben. Hani sürekli bıldırcın eti ve kudret helvası yemekten sıkılan İsrailoğulları. Hani diyor, biz yerin bitirdiği şeyi istiyoruz diyorlardı ya. Ve böylece Musa Aleyhisselam da onlara diyor, siz Allah'ın sizin için seçtiği o üstün şeyleri terk edip de alçak olanı mı tercih ediyorsunuz demişti. İşte Allah-u Teala'nın kendileri için seçtiğini beğenmedi. Allah'ın kendileri için verdiği rızkı sanki reddettiler ve bunun doğrultusunda da bunu sanki dua formuyla söylüyorlar. Yani böyle tam böyle dua etmiş olmayabilirler ama onların hayatları bir dua olarak bunu söylüyordu. Hani bizzat hayatlarıyla böyle diyorlar. Allah'ım şu yolculuklarımızı bir değiştirsem, şöyle uzak olsak, birbirimizi bir özlesek, yani böyle akşam sabah hep birbirimizi görüyoruz dercesine sanki. Böyle bir farklılık, böyle bir hareketlilik. Adam güzel caf çurkunu kurmuş. Dükkan, tezgah yerinde. Mal damlıyor. Bereketli bir hayatı var. Ailesi, çoluk çocuğu düzenli. Adam illa macera istiyor. Farklılaşmak istiyor. Yahu böyle bir devam et. Bak güzel, Allah-u Teala sana rızık vermiş. Oku Kur'an'ını, peygamberle birlikte ol. Müslümanlığını güzelleştir. Yok, adam bir süre sonra hemen değiştirmek derdinde. İşini gücünü farklılaştırmak derdinde. Evet, misallerimizi kendimiz düşünmek durumundayız. Çünkü her misal farklı bir çağrışımda bulunabilir. Ve ayetin konumundan uzaklaşma imkanımız var. Ve zalemu enfusahum. Böylece kendilerini yazık ettiler. Aslında Allah-u Teala'nın istediği hayat programını uygulamayarak, sadece ekonomik dünyanın getirileriyle yaşayıp onunla kalkıp onunla yatmaları neticesinde kendilerini yazık ettiler. Ekonomik bir canavar haline geldiler. Yiyip içen, eğlenen, gezip dolaşan, ticaret yapan varlıklar haline geldiler de kendilerine zulmettiler. Ve ceallahum ehadise. Ve böylece Allah-u Teala onlar sadece bir söz haline getiriverdi. Böylece onlar tarihten bir boyut, bir sayfa haline geldiler. Ya bir Sebeliler vardı. Evet ya, gerçekten bir Sebe halkı vardı diye anılan, konuşulan bir söz haline geldiler. Ve mezzaknahum külle mümezzak. Ve her biri bir şekilde parça parça oldu. Ayrıldılar bu sel neticesinde. Varlıkları gitti ellerinden, ardından göç etmek zorunda kaldılar. Her biri bir başka toplum yapısına doğru kendilerini yönlendirdiler. Hicret ettiler, göç ettiler. Kimi Medine'ye geldi, kimi Tihame'ye vardı, kimi Necran'a ulaştı, kimi ta vardı Suriye taraflarına, Gassanlar oldular gibi gibi koskoca bir toplum parçalandı. Köleler, kullar, işe yaramaz toplumlar haline geldiler. Ta ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çıkışına kadar. İnne fî zâlike le âyât. İşte bunda ayetler vardır. Likülli sabbârin şekûr. Her sabırlı kimse için ve Rabbine çok şükreden kimseler için bunda ayetler vardır. Kime ayettir bunlar? Elbette müminlere. Allah'ın kitabını insanlara anlatmaya çabalayan, bunun göstergesi bir hayat yaşamaya çalışan, dinini, davasını, nefesini, soluğunu, yemesini ve içmesini tamamen Allah'a adamış, kendini Allah'a vermiş. Bundan dolayı da bir sabır abidesi haline gelmiş olan ve şükretme derdinde olan kullar için bunda ayetler vardır. Bu halkın yaptıkları, bu halkın çabaları bize bir şeyler ifade ediyor. Bunu algılamak durumundayız. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ اِلَّا فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Böylece onlar, iblisin, şeytanın, onlar hakkındaki zannını, düşüncesini tasdik etmiş oldular. İblis onlar için bir şey düşünüyordu. Diyordu ki bu adamlar böyle böyle olur. Ben böyle böyle bir program yaparsam, böyle böyle bir üçkağıt ortaya koyarsam, onları bu şekilde kandırırsam, onları böyle cafcurfa getirirsem, onlar da bu hale dönerler. Böylece Allah yolunda oldukları halde Allah yolundan çıkarlar ve benle beraber cehenneme doğru giderler. Hani Araf suresinde diyordu ya şeytan Allah-u Teala'ya karşı ilk haykırışında, karşı çıkışında senin kullarını yoldan çıkartacağım, sağdan soldan önden ve arkadan yaklaşacağım ve onları sen sana şükreder bulmayacaksın diyordu ya. İşte iblisin zannı doğru çıkmış oldu. Onlar iblisi haksız çıkarttılar. Fettebe'uhu ona uydular. İlla ferihan minel müminin ama müminlerden bir grup hariç o Allah-u Teala'nın onlar için düşüncesini doğru çıkartan bir grup daha var. Onlar da müminler. Demek ki insan için bir Allah'ın düşüncesi vardır, bir de şeytanın düşüncesi, zannı vardır. Kimi insan sabahleyin kalkar ve şeytanı doğrular, şeytanın kendisi hakkındaki düşüncesini doğrular bir hayat yaşar ve onunla beraber olmak yolunu tercih eder, onu izler. Kimisi de kalkar ve Rabbinin yolunda gider, Rabbinin hakkındaki düşüncesini doğrular, Rabbinin sözünü tasdik eder ve böylece kazanır. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانَ Zaten şeytanın, iblisin de o Allah'a inanmış, iman etmiş kullar üzerinde bir sultası, bir etkisi ve yetkisi yoktur. İlla لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ Şeytan ancak şunları etkileyebilir. Ahirete inanmayan, ahireti yok sayarak yaşayan ve şüpheli olan, kendisinde birçok şüphelerin bulunduğu, tam bir imana yanaşmayan kimseleri şeytan etkileyebilir. Allah her şeyi görüp gözetmektedir. Her şeyi bilmekte, duruma hakim, muhafızdır hayatın, kendi kitabının, ayetlerinin ve akan giden şu olayların. Öyleyse, قُلْ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ Evet, böylece Allah-u Teala bize Sebe halkını, Davut ve Süleyman peygamberin yaşadıklarını söyledikten sonra yine peygamber efendimize yöneliyor ve ona bu tevhid çağrısını tekrar söylemesini emrediyor. De ki onların ifade ettikleri Allah dışında Tanrı diye öne sürdükleri bir işe yaramaz. Çağırsın onlara bakalım. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bile bir şey yaratmıyor onların. Güçleri yetmeyen şey. Onların hiçbir etkisi ve yetkisi yok. Onlar ne gökte ne de yerde bir ortaklığı yok. Allah'la beraber Allah'a bir yardımcılıklar da söz konusu değil. Ve Allah-u Teala'nın da buna bir ihtiyacı zaten olmayacaktır diye bir takım bu noktadaki gerçekleri Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in açıklamasını emrediyor. İnşallah bir sonraki programımızda Sebe Suresinin 22. ayetinin itibaren devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.